Ayrım 9.
Sayfa 151. Müsteşar sınıf arkadaşımla gidip böyleyken böyle diye durumu anlattım. Kanunen olamaz ama senin hatırın için bir olur yolunu bulmaya çalışırız dedi. Eksik olmasın bir yolunu da buldu. O iki firmayı aradan çıkardılar. O iş seninkinin üstünde kaldı. İşi yaptı, kotardı, bitirdi. Seninkinden hiç ses yok. Sonunda kalktım gittim. Bana ne dedi biliyor musun Monşer? Vallahi aklın durur. Açık arttırma bu. Dileyen girer. Biz de girdik. Fiyat kırdık. Biz de kaldı. Senin bir yardımın dokunmadı ki. İşte böyle bir namussuzdur. Böyle bir alçaktır ki alçaklıkta dünya rekorunu kimse onun elinden alamaz. Onun ne namussuz, ne alçak, ne sahteci olduğunu benden iyi kimse bilemez. Karısından nasıl ayrıldığını bilir misin? Anlatayım da dinle. Ama bak Allah aşkına kimseye söyleme, aramızda kalsın. Karısından ayrılmak istiyor ama kadın bir türlü boşanmıyor. Kadına paralar, katlar veriyor, kadın yine de boşanmıyor. Avukatlara dünyanın parasını yedirmiş, boşanamamış. Geldi bana, bu işi ancak sen yaparsın, aman beni kurtar karımdan dedi. Eski namussuzluklarını bildiğim için yine alçaklık eder, sözünde durmaz diye ben bu kez ağırdan aldım. Sen bu işi yap, Şişli'deki apartmanda bir daire emrinde. Hiç kira vermeden istediğin kadar otur. Benim kendi katım var ama o günlerde kızımı evlendirecektim. Böyle bir daire gerekli bize. Ben hemen işe giriştim. Monşer iki aya kalmadan seninkini karısından çatır çatır boşattırdım. Hani o anlatmıştım bizim hanımın bir hayta oğlan akrabası var diye. İşte onu hava gazı memuruymuş gibi kadının evine sokturdum. Benim hazırladığım plana göre serseri oğlan daireye girer girmez anadan doğma soyunmuş. Yatak odasına dalıp yatağa girmiş, orasını darmadağın etmiş. Neye uğradığını şaşıran kadın da feryat ediyormuş. Biz önceden polise ihbarımızı yapmıştık. Polisler tam zamanında gelip evi bastı. Yatağın içinde çırılçıplak yakaladı bizim serseri oğlanı. Kadını suçüstü yaptılar. Hadi boşanmasını da görelim bakalım. Seninki mahkemede ilk duruşmada boşandı. Ama ne dedi biliyor musun Monşer? Ben karımı kendi elimle uygunsuz durumda suçüstü yakalattım. Bundan sana ne? O ne namussuzdur o. O ne alçaktır o. O ne ahlaksızdır o. İkinci Dünya Savaşı'nın en civcivli günleri. Yalnız çok rica ederim bu söylediklerim aramızda kalsın. O günlerde gemilerle taşıma durdurulmuş. Hükümet gemilere el koymuş. Bu seninkinin elinde bilmem kaç bin ton hurda demir var. Hurda demirleri bir yabancı ülkeye satmış ama gemi bulup hurdaları taşıramadığından parasını da alamıyor. Geldi bana nasıl yalvarıyor Monşer, görsen vallahi acırsın. Ne istersen vereceğim, tek görüşü işimi diyor. Milyon istesen verecek. Ben yine kendisine bıraktım. Sen gemi tahsis ettir, 100 binini al dedi. Ankara'ya gittim, vallahi 24 saatte işini yaptırttım. Buna bir gemi ayırdılar. Telgrafla müjdeyi verdim. Telgrafıma cevap bile vermedi Monşer, bir cevap bile. Üstelik ne dedi bana biliyor musun? Tasarlayamazsın Monşer. Sen daha Ankara'ya gitmeden demirleri taşıma için gemi izni çıkmıştı demez mi? İşte o günden sonra artık selamı sabaha kestim. Ah ah, o ne namussuzdur o. O ne alçaktır o. O ne ahlaksızdır o. Monşer, onu ben bilirim ben. Bir Tuluatçı'nın Anıları. Bu bölümdeki 4 hikaye Damda Deli Var'ın önceki basımlarında yoktur. 4. basımına eklenmiştir. Bir Tuluatçı'nın Anıları 1. Paratoner. Bir sanat tiyatrosu kuracağız ama paramız yok. Vali emeklisinin oğlu olan arkadaşımız bir tuluat kumpanyasıyla turneye çıkılırsa çok para kazanılacağını söyledi. Böyle olduğunu o da başkalarından duymuş. Önce turnede para kazanıp bu parayla da sanat tiyatrosu kurmaya karar verdik. Tophane'de bir artistler kahvesi varmış. Aranan her türlü artist orada bulunuyormuş. 3 arkadaş araya sonra bulduk bu artistler kahvesini. Kadın erkek, yaşlı genç, içerisi tıkış tıkış dolu. Kimisinin elinde ut, keman, def filan gibi çalgılar var. Gözümüz dumana, burnumuz kokuya alışıp da sağa sola bakınınca bütün gözlerin üstümüzde olduğunu gördük. Kimisi doğrudan bakıyor, kimisi bakmazmış gibi görünerek bakıyor. Dışarısı soğuk olmadığı, içerisi de sıcak olduğu halde kahvedekiler üşüyorlarmış gibi büzülmüşler, birbirlerine iyice sokulmuşlar. Hani serçeler akşam serinliğinde saçaklarda birbirlerine nasıl sokulurlarsa işte öyle. Ya buranın havasından olacak ya onlara baka baka biraz sonra bizim de onlar gibi elbiselerimizin içine büzülüp birbirimize sokulmuş olduğumuzu fark ettim. Bizi yabancı saydıkları belli, biz de onları yadırgadık. Kahveci geldi, ne içeceğimizi sormadan, sünnet düğünü mü var, artist filan isterseniz dedi. Sağ yanımızdaki yaşlı adam sokuldu. Kuklacı lazımsa ben giderim. Gayet zengin kukla takımım vardır. Kuklacının sol yanının inmeli olduğunu bize yaklaşırken ayağını sürüyüşünden ve cigarayı yakışından anladık. Biz bir kumpanya kurup turneye çıkmak istiyoruz. Kolay. İkisi kadın, ikisi erkek, bir de kendisi 5 kişilik bir trup önerdi. Bu 5 kişide 25 artistin göstereceği hünerler varmış. Erkeklerden genci 1. sınıf Hamlet oynarmış, hem de ünlü komikmiş. Karısıyla birlikte düo yapar, operet şarkıları söylermiş. Sahnede rolü yokken de davul çalarmış. Karısına gelince Alaturka, Alafranga şarkı ve dans kraliçesi. Öbür erkek hem illüzyoncu hem de gayet kuvvetli dram oyuncusu. Kılıç yutar, seyircilerin soluğunu kesermiş heyecandan. Bundan başka el çabukluğuna getirip seyircilerin cüzdanlarını kaybeder, sonra birbirlerini ceplerinden çıkartırmış. Şaşkınlıktan seyircilerin parmakları ağızlarında kalırmış. Üstelik dekor, afiş yapar, trombonla çalarmış. Kendisine gelince hayatını baştan sona anlattı. Özetlersek gençliğinde tiyatrocu olmak istiyormuş, bir kadın oyuncuya tutulmuş, babadan kalan bütün parasını bu uğurda tükettikten sonra hokkabaz olmuş. Sonra inme inip de seyirci karşısında hokkabazlık yapamaz olunca işi kukla oynatmaya dökmüş. Kuklacılıktan başka biletçilik, perdecilik gibi tiyatronun bütün işlerini de yaparmış. Yaşlı kuklacı, bu iş tamam dedi, öğleden sonra öbür arkadaşlar da gelir, tanışırsınız, pazarlığı yaparız. Siz yalnız 2 paratoner bulun yeter. Paratonerin tiyatroda işine, turne tiyatrolarının bilmediğimiz bir terimiydi belki de. Yaşlı kuklacıyı gözümüz tutmadığından kahvecinin yardımıyla başkasını bulduk. Bunlar karı koca, bir de 2 küçük kızları, 4 kişiydiler. 4 kişi ama 40 artistin işini yapıyorlarmış. Küçük kızlar bir kanto söylermiş ki, bir de dans ederlermiş ki, koca şaşıydı. Siz yalnız 2 paratoner bulun ama güzel olsun dedi. Arkadaşlarla birbirimize bakıştık. Bu şaşıyla anlaşmak üzereydik ki ayağa kalkınca jön rollerine çıkacak olan bu adamın topal olduğunu gördük. Bu yüzden onlardan vazgeçtik. Bir eski tuluvatçı bize 5 kişilik bir trup kurdu. 2 kadın, 3 erkek. Kadınlardan birinin 5 yılanı vardı. Yılanlı dansöz diye ünlüydü. Erkeklerden biri dünyanın 8. harikası, 2 başlı, 4 boynuzlu bir canavar biçimine giriyordu. Kendi söylediklerine göre bunlarla turneye çıkarsak para kıracaktık. Yalnız tek istedikleri vardı, 2 paratoner, güzel ve şişman olacaktı paratonerler. Pazarlıkta uyuşamadığımızdan 3 kişilik başka bir trupla anlaştık. Bunlar 2 kız kardeşler, bunlardan birinin kocası. Adam dımdızlak kel olduğundan peruka takıyor. Bu yüzden de ona Zülfiyar diyorlardı. Zülfiyar boyu 2 metreye yakın, derisi sahtiyam esmeri, iskele kazığı gibi bir adam. Siz 2 paratoner bulun, hemen çıkalım yola. Paratonerler şişman olsun, etine dolgun, böyleleri makbuldür. Tiyatrocu geçindiğimiz için paratonerin ne olduğunu soramıyorduk. Ucuza gelsin diye ben, tek paratonerle olmaz mı dedim. Zülfiyar sırıtarak, biri esmer biri sarışın olacak ki dedi, kimisi esmerden kimisi sarışından hoşlanır. Sırıttıktan sonra ağzını kapamadığı için kazma dişleri ortada kaldı öylece. Artistler kahvesinin ocakçısı bizim paratoner almaktan yana olmadığımızı görünce, Zülfiyar'ın hakkı var dedi, paratoner götürmezseniz sizi taşlara perişan ederler. Turneye çıkmadığınızdan bilmezsiniz bey kardeşim, vallahi sonra kendi namusunuzu bile kurtaramazsınız. Ertesi gün Zülfiyar, Tıkız İbo'ya söyleyelim, bize iyisinden 2 paratoner bulsun dedi. Tıkız İbo dedikleri kadın tellalı, ısmarladığımız 2 paratoneri getirdi. İkisi de etine dolgun, biri esmer, biri de esmerden boyama sarışın. Tıkız İbo, 300 papel komisyon isterim dedi. Paratonerler de yeme, içme, yol, otel parası bizden 30'ar lira gündelik, 1 aylığında peşin istiyorlar. Biz çoktur diye mırınkırın edince esmer paratoner, canınız isterse dedi, ben Galata'da çalışıyorum, işimden memnunum. Günde 100, gecede 200 liraya para demem. Ama bir belalım vardı, ondan yakamı kurtarmak için turneye gelecektim. Sarışın paratoner, benim de öyle dedi, benim belalım elimdekini avucumdakini metazori alıyor. Emekli valinin oğlu evdeki değerli eşyaları kaldırmış, bit pazarında sattı. Öbür arkadaşın nereden para bulduğunu bilmiyorum. Ben annemin 3 aylıklarını yürüttüm. İleride sanat tiyatrosu kurup para kazanınca üçümüz de kendimizce borçlandığımız paraları ödeyecektik. Yola çıktık. Otobüse binince artist kadının kucağındaki kundağı görüp şaşırdık. Bu Zülfiyar'ın karısı çok ünlü bir artistmiş ama Mehmet'e çocuğu olduğundan turnede iş bulamıyormuş. Olmaz deriz diye çocuğunu bizden gizlemişler. Turnede oynamak için 3 piyesimiz var. Birini valinin oğlu yazmış, birini de ben yazacağım daha. Öbür arkadaş da yazacağı piyesin konusunu anlattı. Zülfiyar, kardeşler benim çok tecrübem var. Turnede piyes miye sökmez. Sonra yollarda aç sefil kalırız. Benim hanımla baldız baştan kantoya çıksınlar, ben keman çalarım. Sonra da ben sahneye çıkar birkaç numara yaparım. Sonra da karımla apaş dansı yaparız ki çok süksesi vardır. Ondan sonra da bizde ne piyesler var onlardan oynarız. Bizim yazdığımız, daha doğrusu benim yazacağım piyes oynamadıktan sonra ne diye bu işlere girdik? Bizim amacımız halka tiyatroyu götürmek. Madem halk tiyatroya gelmiyor, tiyatro halka gidecek. Halk önce bir alışsın diye de baştan kantoydu, şuydu buydu, hepsi olacak. Sonra kazandığımız parayla İstanbul'da sanat tiyatrosu kuracağız. Zülfiyar, siz bilirsiniz dedi. Patron sizsiniz, sizin sözünüz geçer, benden söylemesi. Bir kasabaya geldik, bir otele yerleştik. Zülfiyar karısıyla baldızını bir odaya kilitledi, anahtarı cebine koyduktan sonra paratonerleri de yanımıza alıp resmi muamele için Zülfiyar'ın öncülüğünde bir daireye gittik. Masada oturan adam bizi sert sert süzerken Zülfiyar adamın elini şap diye öptü. Efendim, biz milli sahne tiyatrosu sanatkarları, zat-ı alinizin büyük bir sanatsever ve sanatkarların babası olduğunuzu ta İstanbul'dan duyduğumuzdan, namınızı işiterekten buraya gelmiş bulunuyoruz efendim. Adam bir şey söylemek için davrandı. Zülfiyar ona fırsat vermeden esmer paratoneri masanın önüne iteleyerek, milli sahnemizin medarı iftiharı, baş artistlerimizden dans ve varyete yıldızımız Belma Hanım dedi. Arkadan sarışın paratoneri ileri sürdü. Selma Hanım da baş yıldızımız, prima donnamız ve aynı zamanda Alaturka'nın bülbülü namıyla meşhur film yıldızımızdır. Ya öyle mi? Çok memnun oldum. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. Müşerref oldum. O katır suratlı esmer paratoner kırılıp dökülerek, cilveler dökerek, o şeref bize ait efendim dedi. Sarışın paratoner süzüm süzüm süzülüyor, adamın karşısında sızdırma yağ gibi eriyecek. Masadaki adam ilkin bizi sert sert süzerken suratı yumuşadı, iyice yumuşadı, alt dudağı sarktı ta çenesine kadar, sonra sarkan dudağını toparlamaya çalışarak tükürükler saça saça, ''Buyurun, buyurun, oturun, rica ederim.'' ''Yok, olmadı orası. Şöyle buyurun efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizi ihya ettiniz efendim.'' diye iki paratonerin yöresinde fır dönmeye başladı. Bize baktığı bile yok. Zülfiyar'a hanımlar ne kadar misafirimiz olacak diye sordu. ''Bir hafta kadar efendim.'' ''Olmaz, katiyen olmaz.'' diye öyle bir bağırdı ki çağırlıyor sanıp odacı içeri girdi. ''Hah, iyi ki geldin oğlum. Bak hanımlar ne emrediyorlar.'' ''Teşekkür ederiz efendim, bir şey istemez.'' ''Ne demek? İçiniz efendim, çay, kahve, gazoz.'' sırıtarak. ''Burası resmi daire olduğundan başka şey içilmez ama onu da akşama hep birlikte içeriz.'' İki paratoner kahve istediler. Bize soran yok ne istediğimizi. ''Bizim bu kasaba insanı gayet de misafirperverdir ve sanatkar milletine çok düşkündür. İki yıldızı elimize geçirmişken öyle kolay kolay salmak olur mu canım? Gelmek misafirden, göndermek bizden. Bir haftada insan birbirine ancak alışır, ancak ısınır.'' Sözde espri yaptı. Kendi esprisine keh keh diye teke sesi çıkararak güldü. Zülfiyar, emrederseniz daha kalırız dedi. Rica ederiz, bu gece serbest misiniz? Serbestiz, bu gece boşuz. Oh oh, memnun oldum. Ben muamelenizi yapar, belediyeye, emniyete, her yere gönderirim. Allah ömürler versin efendim. Sanatkarları himaye vazifemiz. Biz üçümüz kapı arkasında ayakta duruyorduk. Sonunda bizi gördü. Siz ne dikiliyorsunuz? Biz de milli sahnenin... Tığ, çıkın dışarıda bekleyin. Biz çıkarken Zülfiyar, efendim arzu ederseniz Belma Hanım burada kalsın, muamele bitince evrakı getirir bize, dedi. Hay hay, çok münasip. Sırıtan katır suratlı esmer paratoneri orada bırakıp başka bir daireye gittik. Sarışın paratoneri de oradaki muamele için bırakıp otele dönüşümüzde Zülfiyar bir oh çekip, şimdilik bizim karıları kurtardık, dedi. O gece kasabanın tek sinemasında ilk oyunumuzu verdik. Her yer doluydu. İkinci gece 50 kişi ancak geldi. Zülfiyar, ben size söylemiştim dedi. Buralarda piyes miyes sökmez. İlk gece neyin nesidir bilmeden geldiler. İkinci gece işte rezalet. Karısına çamaşırları asın dedi. Kadın, çamaşır asmak benim işim değil. Paratonerler asın diye kocasına çıkıştı. Canım biliyorsun paratonerler işte. Siz asıverin. Çamaşır asmanın ne demek olduğunu hiç anlayamadım. Öğleden sonra Zülfiyar'ın karısıyla baldızı sanki iç çamaşırlarını yıkamışlarmış gibi külot, sütyen, kombinezon gibi çamaşırlar suya sokup ıslattıktan sonra kurumaları için gişenin üstüne sopaya ip gerip astılar. Aman demeye kalmadı, kasabanın bütün erkekleri gişe önüne yığıldı. Hepsinin kafası yukarıda çamaşırlara bakıyorlar. Zülfiyar, burası olmaz, şişmiyor, dışarı asılsın dedi. Kadın iç çamaşırları dışarı asıldı. Rüzgardan hepsi tulum gibi şişip sallanmaya başlayınca binanın önü ana baba günü oldu. Bilet alabilmek için birbirlerini eziyorlar. Perdeyi açtık, varyete numaraları başladı. Kulise gelen bekçi Zülfiyar'a, "Beyin mahsus selamları var, bizim dairede bir iki muamele eksik kalmış da," dedi. "Zülfiyar, beye hürmetlerimi söyle, yarın hanımlar gelir eksik kalan muameleyi de tamamlatırlar," dedi. Her gece eksik kalan bir muamele için birisi geliyordu. "Hani İHA kağıtlarınız? Aşı kağıtları olmadan perdeyi açamazsınız. Askerlik işlemi görülecek. Sağlık muayeneniz yapıldı mı?" Bunca muameleye 2 para töner değil 20 para töner yetmeyecek. Sinemanın sahibi, "Sinemam yıkılacak, ya bu çamaşırları odanızda kurutun ya da başka yere gidin," dedi. Çamaşırları dışarıdan kaldırınca müşteriler azaldı. Paralar suyunu çekmeye başladı. Para tonerleri zorla ele geçirip bir gece oradan kaçtık. Başka bir kasabaya vardık. Orada da para tonerlerimiz çok işe yaradı. Kasabada ne kadar resmi daire varsa askerlik şubesinden tut postaneye kadar hepsindeki muameleyi bitirdiler. Bir gece oyunun yarısında bir orman koruma memuru geldi. "Bizim dairenin muamelesi eksik kalmış," dedi. Zülfiyar ertesi günü bizim muamele takipçilerini göndermek istedi ama "Olmaz, müdür bey şimdi istiyor, resmi muamele yapılmadan perde açılmaz," dedi. Sarışın paratoner orman koruma memurluğundan dönmedi. Esmer paratoner de 1001 çeşit hırdavatiye tecim evinin sahibiyle kaldı. Zülfiyar'ı bir telaştır aldı. "Aman arkadaşlar, paratonersiz olmaz, çabuk İstanbul'a dönelim. Allah'ın izniyle bizim karıları kurtaralım." "İyi ama dönüş paramız yok, hiç olmazsa 2 oyun verelim de dönüş parasını kazanalım," dedik. Karısıyla baldızı baş kaldırdığı için Zülfiyar kendisi kadınların çamaşırlarını gişe üstüne ipe gerip astı. Tam perdeyi açacağız, bir de baktık Zülfiyar'ın baltızı ortada yok. Ara, tara, yok, yok. Zülfiyar'ın karısı kendi kız kardeşi için, "Vay namussuz, böyle dar zamanda bu yapılır mı hiç?" Her gece ön sırada oturan pala bıyıklı bir müşteri vardı. Hediyeler gönderip duruyordu, mutlak ona kaçmıştır deyip duruyor. Zavallı Zülfiyar, "Hiç olmazsa karıyı kurtarsak da İstanbul'a kapağı atsak Allah'ın izniyle," diyordu ki, "Bre aman, karısı da yok ortalarda." Otel odasında baldızının bıraktığı pusulayı bulduk. "Kısmetim çıktı, ben ayrılıyorum." Zülfiyar karakola gidip karısının kaçırıldığını söylemiş. "Bekçi, ne kaçırılması yahu, mektup bıraktı, ben de size getiriyordum," demiş. Kadın mektubunda paratonersiz kalınca nasıl olsa beni kaçıracaklardı. "Hiç olmasa bir uygununa kendim gidiyorum," diye yazmış. Seyirciler tiyatroya dolmuş, perde açılsın diye ıslık çalıp bağırıp tepinip duruyorlar. Neredeyse yıkacaklar binayı. Paralar sinema sahibinde, oyundan sonra hakkımızı verecek. Biz de olsa çoktan savuşup gideceğiz. Zavallı Zülfiyar'ın kundaktaki çocuğu kuliste ciyak ciyak ağlayıp duruyor. Aç çocuk. Emziği bir iki çekiştirip süt gelmeyince atıyor ağzından. İlle de meme istiyor. Zülfiyar süte buladığı serçe parmağının ucunu emdire emdire çocuğu uyuttu. Sonra perde önüne çıkıp kıyameti koparan seyircilere gündüz kasabada çığırtkanla yaptığımız ilanı tekrarladı. "Sayın seyirciler, milli sahnenin bu gece çok zengin bir programla huzurunuza çıkacağını, büyük fedakarlıkla getirttiğimiz ses ve dans kraliçesi ve operet yıldızı, biricik sanatkarımız ve medarı iftiharımız Ayla Tatlıses'i dinleteceğimizi vaat etmiştik. Büyük yıldızın gecikmesi yüzünden perdemizi biraz geç açtığımız için özür dileriz. Bir iki dakika sonra Ayla Tatlıses'i dinleyecek ve seyredeceksiniz." Bir alkış koptu, kulise gelince Zülfiyar'a, "Yahu ne yaptın, nerede aile dediğin karı?" dedim. "Başka çaremiz yok, yoksa buradan gidemeyiz, ben dansöz rolüne çıkacağım makyaj yapıp," dedi. Az sonra makyajını yapmış geldi ki kadın desen kadın değil, erkek desen erkek değil, türlü renk boya fıçılarına girip çıkmış acayip bir yaratık. O arada vali emeklisinin oğlu sinema sahibinden bizim hakkımız olan parayı almış, otobüs biletlerini de almış geldi. 2 saat sonra otobüs kalkacak, hazırlıklı olun, oyundan sonra hemen gidiyoruz," dedi. Ama Zülfiyar'ı kadın kılığında görünce, "Eyvah!" diye bağırdı, "bu herif kadınım diye sahneye çıkar da oynarsa seyirciler vallahi bizi döver." Zülfiyar karısının pullu tülden dans elbisesi içinde boynunu büküp, "Ne yapalım, başa gelen çekilir," dedi. Boyu da uzun olduğundan dans elbisesinin etekleri baldırlarının onda birini bile örtmüyor, kıllı bacakları ortada. Valinin oğlu davul çalacak, daha doğrusu tokmağı vurup duracak, kemanı çalacak adam yok. Öbür arkadaş perdeyi açtı, kundaktaki çocuk da ağlamaya başladı. Ben susturmak için çocuğu kucağıma alıp sallamaya başladım. Zülfiyar çıktı sahneye, hem oynuyor hem şarkı söylüyor, zıpladıkça sahne yıkılacak. Sesi de sis düdüğü gibi. Zülfiyar ilk numarasını yaptı, perde indi. Seyirciler alkışlıyor, tepiniyor. İkinci çıkışında seyirciler, "Soyun, soyun! Çıkar, onu da çıkar, onu da, striptiz!" diye bağırmaya başladılar. Zülfiyar üstünden birkaç parça çıkarıp attı ama seyirciler yetinmiyor, ille de striptiz istiyorlar. Perdeyi kapattık, arka kapıdan savuştuk, doğru otobüslerin olduğu yere. Zülfiyar boyalarını silmeye, üstündeki o pullu tüllü bezleri çıkarmaya vakit bulamamıştı. Çocuk valinin oğlundaydı. Ben bavulları otobüse yerleştirirken bir de baktık, bir kalabalık bize doğru geliyor. Eyvah, dövecekler demeye kalmadı. Ya ya ya, şah şah şah, ayla yavrum çok yaşa diye bağırmaya başladılar. Gelip bizi çevirdiler. O koskoca Zülfiyar'ı kaptıkları gibi koşturmaya başladılar. Onu kucaklayan delikanlı yavrum ayla diye bağırıyor. Koca Zülfiyar da kazık gibi bacaklarını sallayıp tepiniyor. Ulan ben erkeğim be erkek, bırakın diye boru gibi sesiyle bağırıyordu. O bağırdıkça yesinler seni aylacığım diye cevap alıyor. Gözümüzün önünde koca herifi omuzlarda kucaklarda salla sırt alıp götürdüler. O boğuşma sırasında Zülfiyar'ın takma meme diye göğsüne tıkıştırdığı paçavralar yerlere saçıldı. Valinin oğlu eğlenceli olayı seyreden bekçiye, Ayla Hanım'ın çocuğu kaldı, bir dakika tutuver şunu diyerek kundaktaki çocuğu bekçinin kollarına bırakıp otobüse atladı. Ertesi sabah daha yoldayken otobüsün durduğu bir yerde emekli valinin oğlunu polisler yakaladılar. Babası gazetelere oğlunun resmini de bastırıp kayıp aranıyor diye ilan vermiş. Öbür arkadaşı da polisler İstanbul'da enseledi. En büyüğümüz oydu, 18'ini bitirmişti. O da sanat tiyatrosu için gereken parayı komşuların evinden alaklamış. Bana gelince, ben daha bizim mahalleye girer girmez beni gören komşular, müjde oğlun geliyor diye anneme koştular. Bu macerayı en ucuz ben atlattım. Annem sınıfta kaldığım için alıp başımı gittiğimi sanmış. Bir Tuluatçı'nın Anıları 2. Kızı Kurtaramadık. Biz çok çektik beyim, çok. O zamanlar tiyatro oyunculuğu şimdiki gibi değildi. Bu anlattıklarım Cumhuriyet'in ilk yıllarında oluyor. Rahmetli V.Ö. yeni bir heyet kurmuştu. Ben de onun heyetindeyim. Turneye çıkmazdan birkaç gün önce V.Ö. heyete bir kız getirdi. Ama ne kız, bir içim su. 16'sında var yok. Bir iki sahneye çıkmış ama daha pişmiş değil, eli yüzü açılmamış. Turnede yetiştireceğiz kızı da. Heyetteki erkekleri görsen hepimiz kıza pervane kesilmişiz. Böylesi de iyi değil, çünkü hepimiz birden kul köle olduğumuzdan kız hiçbirimize düşmüyor. Konya dolaylarını dolaştık, kamyonla başka bir yere gidiyoruz. Bir jandarma yolumuzu kesti, kamyonu durdurdu. İnin. Kadınları bıraktık kamyonda, biz indik. Kadınlar da insin. Onlar da indi. Çıkarın nüfus kağıtlarınızı. Nüfus kağıtlarımız var ama eşyalarımızla, dekorlar, aksesuarlarımızla birlikte sandıklarda, denklerde. Oradan çıkarmak için bir kamyon yükü boşaltıp aramak gerekli. Hemen V.Ö. baş üstüne deyip cebinden bir kağıt çıkardı. Bize hükümet turne için toptan izin kağıdı verdi. İşte hepimizin adları burada yazılı, nüfusumuz burada. Yaklaşıp baktım, rahmetli V.Ö. jandarmaya İstanbul'dan yola çıkarken satın aldığımız eşyanın faturasını uzatmış. Tabii faturada mühür de var, pul da. O zamanlar okur yazar olmayan bizim jandarmaya pul olsun, mühür olsun da ne pulu ne mühürü olursa olsun. Pulla mühür demek hükümetin ta kendisi demek. Jandarma faturayı eline aldı, bir zaman kurnaz kurnaz baktı ama ters bakıyor. Haritayı arazide yönüne doğrultur gibi evire çevire pullu mühüre bakarak sonunda doğru tuttu kağıdı. Bir zaman da öyle bakıp sıraya girin dedi. Yan yana dizildik. Kendisini kazıklıyor muyuz, kandırıyor muyuz diye de işkilli olduğundan belli ki jandarma bize sert otoritesini göstermek istiyor. Birden sanki karşısına kadınla erkekle 11 tuluat oyuncusu değil de bir alay varmış gibi öyle bir hazır ol komutu çekti ki sesi dağlarda taşlarda yankılandı. Korkudan tir tir titreyen kadınları da esas vaziyeti dedik lan diye azarladı. En baştaki V.Ö.'ye sordu. Senin adın ne? Adını söyledi. Jandarma elindeki faturaya bakarak sözde orada V.Ö.'nün adını arıyor. Ben jandarmanın yanında olduğumdan ne yaptığını görüyorum. Parmağını faturadaki mal cinsleri üstünde gezdirdi, gezdirdi, sonra da adını bulmuş gibi iki adet pullu dansöz entarisi yazılı yere parmağını koyup sen geç bu yana, tamam dedi. V.Ö. karşıya geçti. Jandarma cebinden çıkardığı boyalı kalemi dilinde tükürükleyip V.Ö.'nün adı diye iki adet pullu dansöz entarisi yazısının yanına bir işaret koydu. Senin adın ne? Hayri. Sözde faturada Hayri'nin adını arayıp buldu. Yeniden dilinde tükürüklediği kalemle üç adet peruk yazısının yanına bir işaret koyup sen de geç dedi.